Evet, şimdi vakit geldi, Allah'ın sözüne kulak verelim. Dur bakayım, bu ceketi çıkarayım biraz. Terlemeyeyim. Birkaç aydır vaaz etmedim, onun için biraz heyecanlıyım. Özellikle de bugünkü konu benim yüreğimde büyük bir yer alıyor. Bu konuyu çok düşünüyorum. Gece gündüz bu konuyla ilgileniyorum. Bugün bir tekst parçası okumayacağız, bir ayet üzerine durmayacağız. Bir konu için, bir tema için uğraşmak istiyoruz. Yani bir konuyu anlamak istiyoruz. Konu da şu, bir soru. İkinci kuşak imanlı olmak bereket midir, engel midir? Bir daha soruyorum. İkinci kuşak imanlı olmak kolay mıdır, zor mudur? Öyle de sorabiliriz. Tamam mı? Ve bu konuda gerçekten gece gündüz düşünüyorum. Biliyorsunuz kilise ayakta durmaz eğer bundan sonraki kuşağı kazanmazsak. Ve özellikle Bulgaristan'da bu çok büyük bir konu. Sanki eskiler diyelim ve bu da bakarsam aranızda böyle aşağı yukarı sizden yarısı birinci kuşak imanlısınız diyebiliriz. Yani kendiniz imana geldiniz ve öbür yarısı ananız, babanız, belki de dedeleriniz bile imandaydı. İsa Mesih'i tanırdılar. Ve şimdi bugünkü vaazın amacı birbirimizi daha iyi anlayalım. Birbirimizin halinden daha iyi anlayalım. Ve özellikle yaşlılara, yaşlı demeyeyim, hani eskileri diyelim. Tamam mı? Özellikle eskilere bugün konuşmak istiyorum. Bugünkü ikinci kuşak imanlının, gençlerin diyelim halinden anlayasınız. Ve biz ne yapabiliriz yani onları kazanmak için? Onu düşünelim. Ve siz gençler, ikinci kuşak imanlı dediğimiz kuşak, siz kendi kendinizi sorun. Benim halim nedir? Benim durum nedir? Ve ben Rab'be daha yakın olabilmek için ne yapabilirim? Evet. Ve bu konuda en birinci bu hakikati ortaya koyuyoruz. Her kuşak lazım yeniden müjde için kazanılsın. Her kuşak lazım tekrar ve tekrar kazanılsın imansızlar gibi. Otomatik hiçbir zaman demeyelim. Aa ben imanlıyım, benim evlatlarım da otomatik imanlı olacak. Öyle bir şey yok. Bu sorumluluğu kabul edelim. Ve görüyoruz bu otomatik olmuyor. Uğraşmadan olmuyor. Hiçbir zaman demeyelim. Hani benim evlatlarım kurtulacak madem ben iman ediyorum. Ben her gün dua ediyorum yeter bu kadar. Hayır. Sen evlatların imansız gibi bakmazsalar. Ne demek istiyorum? Kendini imansız sayıp da bir imansız gibi Rab'be gelmezseler onlar kurtulmayacak. Onu demek istiyorum. Her kuşak tek tek yeniden evangelizira yapılsın. Tek tek müjde için kazanılsın. Bunun tarihine bakıyoruz. Eski antlaşmada çok büyük örnekler var burada. Hakimler kitabına bakarsak, Hakimler kitabı aşağı yukarı 400 senelik bir tarih kapsıyor. Yeşu, Musa'dan sonra biliyorsunuz Yeşu geldi. Ve Yeşu vaat edilen toprağa girdi. Ve Yeşu kitabı büyük savaşlarla dolu. Baştan sona kadar savaştır. Çok kanlı bir kitap. Tabii ki bizim için burada çıkaracağımız ders ruhsal savaş. Ve Yeşu nasıl hayat boyunca 40 sene savaş yaptı ve böylelikle vaat edilen toprağa girdiler. Kenan toprağını ele geçirdiler ve böylelikle rahat ettiler. Ondan sonra çıkan kuşak öyle değildi. Anaları babaları 40 sene sadece savaş gördüler. Tamam mı? Ama şimdi onlar rahat ettikten sonra ne oluyor? Durum 180 derece değişti. Okuyoruz Hakimler kitabı 2 ayet 7 ve 10. Yeşu yaşadıkça ve Rabbin İsrail için yaptığı büyük işleri görmüş olup Yeşu'dan sonra sağ kalan ileri gelenler durdukça halk Rab'be kulluk etti. Ruhsal savaş varken ne diyor? Halk Rab'be kulluk etti. Demek sırada gerçek imanlı gibi yaşadılar. Yeşu yaşadıkça ve Yeşu'nun yaptığını gören şahitler yaşadıkça diyor halkın durumu iyiydi. Ama sonra ne oldu? Ayet 10. Bu kuşaktan olanların hepsi ölüp atalarına kavuştuktan sonra, yani 40 sene geçti. Artık anaları babaları değil dedeleri ruhsal savaşın zamanını hatırladılar. Yani torunlar diyelim yetişiyor. Rabbi tanımayan ve onun İsrail için yaptıklarını bilmeyen bir kuşak yetişti. Bak, analar, babalar ve belki dedeler ruhsal savaşın zamanını hatırladılar. Gördüler kendi gözleriyle yaşadılar bunu. Ama artık çocukları ve torunları ne diyor? Rab'bi tanımıyorlar. Ve Rab'bin içlerini anlamıyorlar. Rab'bin içlerini sahip olmuyorlar. Ve o yüzden diyor ki Rab'bi tanımayan bir kuşak yetişti. Ve nasıl Yeşil'in zamanından sonra görüyoruz büyük bir düşüş var. Ruhsal savaş varken halkın durumu iyiydi. Başka tanrılara tapmazdılar. Etraftaki halklarla anlaşmazdılar. Ayrı kutsal bir halk olarak yaşadılar. Ama sonra ne oluyor? En korkunç günahları görüyoruz. Büyük bir düşüş, büyük bir uzaklaşma var. Bütün imansız gibi oldular. Bu bize bir ders olsun. Demek ki her kuşak lazım yeniden müjde için kazanılsın. Tamam mı? Yeni antlaşmada aynı şey var. 2. Timoteus 2 ayet 2, Pavlus Timoteus'a şöyle bir akıl veriyor. Birçok şahitlerin önünde benden çok şeyler işittin. Birinci kuşak Pavlus. İkinci kuşak Timoteus. Bunları sadıkan kişilere emanet et. Üçüncü kuşak. Sadıkan kişiler onlara da müjdeye alsınlar ve onlar da bunları başkalarına öğretilmeye hazır olsunlar. Dördüncü kuşak. Pavlus burada diyor ki müjde İsa Mesih'in iyi haberi kuşaktan kuşağa aktarılmalı. Bir nesilde bir kuşakta kalmasın. Ve bu savaştır. Bu uğraşmak demektir. Ve kendiliğinden olmuyor. Her kuşak Allah'ın önünde sorumlu. Ama nasıl? Tek tek. İndividüel. Ve bu prensibi iyice anlayalım. Herkes tek tek Allah'ın önüne geçiyor. Herkes kendisi için yani sorumludur. Ve hiç kimse diyemez ben ailece ya da cinsçe ya da bir halk olarak Allah'ın önüne çekiyorum. Bir halk olarak Hristiyanız ya da bir cins olarak imanlıyız. Bu olmaz. Herkes tek tek individualla Rabbin önüne geçiyor ve herkes tek tek lazım iman etsin. Eskiden bu öyle değildi. Eskiden öyle bir sıra yoktu. Eskiden gerçekten eski antlaşmada Rab gerçekten halklarla anlaşırdı. Yeni antlaşmada görüyoruz başka bir sıra. Rab insanlarla tek tek uğraşıyor. Bunu iyice anlayalım. Onun için birçok kişilerin kafaları karışıyor. Çünkü eski antlaşmayı yeni antlaşmayla karıştırıyorlar. Evet, eski antlaşmada bu vardı. Bir halk olarak Rab baktı ama yeni antlaşmada halklara bakmıyor. Yeni antlaşmada Rab bakmıyor. Sen İtalyan mısın? Türk müsün? Patagonyalı mısın? Rab oraya bakmıyor. Ama sen tövbe ettin mi? Sen Lichno iman ettin mi? Rab ona bakıyor. Eski antlaşmada sen yani başındaki günah işledi mi? Sen de ceza görürdün. Ve bunu biraz bakmak istiyoruz. Yani eskiden gerçekten öyle bir sıra vardı. Senin başındaki adam günah işledi mi? Sen de ceza çekiyorsun. Mesela Yeşil'in zamanında Akan diye bir adam vardı. Akan. Ay adındaki kasabayı yenemiyorlar. Savaş yapıp ama bu küçücük kasabayı yenemiyorlar. Ve anlıyorlar ki bizim halkımızın içinde gizli günah var da o yüzden bizim ordumuz onları küçücük bir ordu yenemiyor. Yeşu kişileri toplayıp ve en sonunda kura atmakla suçlu kişiyi buluyorlar. Akan adında bir adam ve onu sorguya çekiyorlar. Adam da itiraf ediyor. Evet diyor. Ben Rab'be adamdan, mağaradan çaldım. Çünkü öyle bir savaş, normal bir savaşa benzemiyor. Eskiden ordu savaş yaptığı zaman bu yani kazanç için yapıldı. Tamam mı? Mal kazanasın, kadın kazanasın, toprak kazanasın. Ama bu yasaktı. Bu Rab'be adanmış bir savaş idi. Kazanacaksınız ama kullanmayacaksınız. Yakacaksınız bütün malları. Bunlar Rab'be ait. Ama bu Akan ne yapmış? Kendine bir parça ayırmış. Ayet Yeşua 7:24. Yeşu ile İsrail halkı Zerah oğlu Akan'ı gümüşü, altın külçeyi, kaftanı, değerli kumaş ayırmış kendine. Altınlar, gümüşler alıp kendi çadırının altında gömmüş. Kimse bulmasın diye. Tamam mı? Çalmış. Bir hafta Rab'den çalmış. Ondan sonra Yeşu onları topluyor. Bütün bu malları diyor. Ona ait olan her şeyi, onun oğullarını, kızlarını, sığırlarını, davarlarını, hayvanlarını, çadırlarıyla bütün eşyalarını alıp Akor Vadisi'ne götürdüler. Ve Yeşu Akan'a dedi ki, bizi neden bu felaketi sürükledin? Rab de bugün seni felakete sürükleyecek. Ardından bütün İsrail halkı Akan'ı taşa tuttu. Kendisine ait ne varsa taşlayıp yaktı. Ne oldu? Akan bir günah işliyor ve onun karısı, bütün kızanları, torunları, belki hepsi ölüyor. Haksızlık değil mi? Ama eskiden bu prensip var idi. Sen tek başına yaşamazdın. Bir kalabalık içinde yaşardın ve bu kalabalık olarak Rab ona bakardı. Başka bir örnek. Amalek savaşı. Amalek bir halktı. İsrail'in komşu halkı. Ve onlar ne yaptı? İsrail halkı Mısır'dan çıkarken, yeniyken, körpüyken, aç, tasır, tamamen susuzluk içinde gezerken, istediler sadece Amalek halkının topraklarından geçsinler. Ama Amalekler ona izin vermediler, hatta saldırmaya başladılar. Ve o yüzden hani Rab onlara çok öfkelendi. Zaman geçiyor. Ve kral Saul, birinci kral, Rab ona bir görev veriyor. Rab şimdi bu da Saul'a, kral Saul'a diyor ki, her şeyi egemen Rab diyor. 1. Samuel 15 ayet 2. Her şeyi egemen Rab diyor ki, İsrailleri yaptıkları kötülükten ötürü Amaleklileri cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrailleri karşı koydular. Şimdi git Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Korkunç bir şey. Rab bunu kral Saul'a buyuruyor. Ama işin ilginç tarafı, Amalek halkı bu günahı 400 sene önce işledi. Değil şimdi yani o anda bunu yapsın. Musa'nın zamanı ile kral Saul'a kadar en azından 400 sene geçiyor. 400 sene sonra. Ondan sonra değil sanırım mesela askerler ya da diyelim kralın hanesi hani buyruk falan. Hayır. Bütün halk sorumlu. Rab'in önünde tek tek Amalekliler yoktu. Bütün halk suçlu. Eskiden sıra öyleydi. Ya da eskiden topluca tövbe etmek vardı. Yunus kitabını hatırlarsanız, Yunus değil mi? Rab onu gönderdi Ninive kasabasına. En korkunç halka, en acımasız halka. Ve Rab hani tövbeye çağrı veriyor ve tam İsrail'i Yunus'u kullanıyor. 3. bölümde ayet 7'nin 10'a kadar Yunus gidiyor Ninive halkına, vaaz ediyor. Ve ondan sonra görüyoruz nasıl bir tepki gösteriyorlar. Ardından Ninova'da şu buyruğu yayımladı. Kral ve soyluların buyruğudur. Hiçbir insan ya da hayvan, ister sığır ister davar olsun, ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. Bütün insanlar ve hayvanlar şula sarınsın. Herkes var gücüyle Tanrı'ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin. Belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bizi acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız. Bakın görüyor musunuz? Tövbe ettiler. Ama kim? Değil tek tek. Kral buyruk veriyor. Bütün halk hayvanlara kadar oruç tutacak. Bütün halk tövbe edecek. Ama yok aması. Rab Ninovalılara tek tek bakmadı. Bütün bir halk olarak baktı. Ve bunun anlamı görüyoruz. Rab kendi halkına bu anlayışı anlamak için sünnet simbolünü verdi. Sünnet bunun simboluydu. Allah halkından olmak sünnetle belli olurdu. Yaratılış 17. bölümde 11-12 Rab buyuruyor İbrahim'e şöyle. Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Evinizde doğmuş ya da soyumuzdan olmayan bir yabancıdan satın alınmış köleler dahil 8 günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu. Ve Rab buyurup verdi ki İbrahim'le başlayarak ondan sonra bütün kuşaklar 8. günde sünnet olacak. Bir ritüel yapacaksınız belli olsun ki bu çocuk şimdi Allah halkındandır. Bu çocuk şimdi Allah halkından olabilmesi için ne yaptı? İmam mı etti? Karar mı verdi? Ne yaptı? Hiçbir şey. Otomatik doğmakla Allah'ın halkına katılmış oluyorsun. Sünnetin anlamı zaten budur. Allah halkından olduğunu gösteriyor. Doğar doğmaz. Sen hiçbir şey yapmadan Allah halkına katılırdın. Otomatik. Eski antlaşmadaki anlayış budur. Allah halklara bakıyordu ve kendi halkına öyle baktı. Ama bu durum yeni antlaşmada değişti. Büsbütün değişti. Onun için eski antlaşma ve yeni antlaşma diyoruz. Ve arada kim var? Eski antlaşma ile yeni antlaşmanın arasında kim var? Yahya. Yahya sanki bir köprü. Eski antlaşmadan yeni antlaşma. Ve Yahya'nın hizmetini iyice anladık mı? O zaman bu eski ve yeni antlaşmadaki arasındaki farkını anlıyoruz. Evet, artık sen kendin tek tek individualno karar veriyorsun. Da öyle Allah'ın halkına katılıyorsun. Ancak öyle Allah seni kendi halkından sayıyor. Sen karar vermekle Allah'ın halkına giriyorsun. İyi değil otomatik sünnet olmakla. Ve zaten bunu görüyoruz Kolosiler 2. bölümde. O da bugünkü sünnet nedir diye bize açıklıyor. Onda yani İsa'da ellen yapılmayan bir sünnetle sünnet oldunuz. Mesih'teki sünnette beden tabiyetiniz atıldı. Onunla beraber vaftizde gömüldünüz. Ve gene onunla beraber dirildiniz. Allah'ın işine iman edince dirildiniz. Hani onu ölülerden diriltirdi diye. Bugünkü karşılık nedir? Sünnetin vaftizdir. Bugün bir kişi vaftiz olmakla Allah'ın halkına katılıyor. Allah hani vaftiz onun sembolüdür. Ve tabii ki Yahya bize anlattığı çok güzel geniş bir açıklık verdi. Vaftiz nasıl olunuyor? Vaftiz sadece suya ıslanmak, suya bandırılmak demek değildir. Bu sadece bir banyo. Vaftiz ne zaman geçerli? Eğer kişi önce tövbe ettiyse, iman ettiyse ve yeniden doğmuşsa. Ve Yahya bunu söylüyor. Tamam mı? Yahya bu yeni sırayı, bu yeni prensibi ortaya koyuyor. Artık Rab halklara bakmıyor, kuşaklara bakmıyor ama individualno herkese tek tek bakıyor. Evet, Mata 3.9'da Yahya şöyle bağırıyor. Hiç de düşünmeyin içinizden şöyle konuşasınız. Bizim dedemiz İbrahim. Bu da ne konuşmak istiyor? Ben zaten Allah'ın halkındanım. Vaftiz bu kafirleri içindir. Vaftiz yani Yahudi olmayan halklar için ama ben İbrahim'in soyundanım. Ve Yahya diyor bu artık böyle olmaz. Bu böyle gitmeyecek. Hayır. Tek tek tövbe edeceksiniz. Tek tek vaftiz olacaksınız. Halkın içinde bir ayrım oldu. İçin bunu anlatıyoruz. Bugün de aynı durum var. Bugün de aynı mesele geçerli. Bugün de ikinci kuşak imanlı yok. Sadece birinci kuşak imanlılar var. Bugün de aynı ayrım getiriyor. Belki senin anan baban imanlı ama sen Yahya gibi yani Yahya'nın sesini kabul et, Yahya'nın öğretişini anla ve gerçekten sen tek tek lazım karar veresin. Eski antlaşmaya bakarsak örnekler var. En büyük Allah adamların evlatları bile Allahsız ve yaramaz çıktılar. Demek onlar büyük Allah adamları, bu bile bir garanti değil ki evlatları onlar da imanlı olsun ya da imanlı gibi yaşasınlar. Birkaç örnek sayarız. Birinci olarak Eli adında bir adam var. Samuel kitabında onu okuyoruz. Eli İsrail halkının baş kahiniydi. Baş görevlisiydi. En büyük Allah adamı. Ondan daha büyük bir kişi yok diyebiliriz. Her gün Allah'a hizmet eden bir kişi. Sadece onun hakkı vardı. Sen de bir kere en kutsal yeri dalsın Yom Kippur gününde. Demek Allah'a daha yakın bir kişi yok. 12 oğlu vardı ama ne görüyoruz onlarda? 1. Samuel 2.12 şöyle diyor. Eli'nin oğulları değersiz kişilerdi. Aslında yazıyor şeytanın evlatlarıydı. Rabbi ve kahinlerin halkla ilgili kurallarını önemsemiyorlardı. Gençlerin Rabbe karşı işledikleri günah çok büyüktü. Çünkü Rabbe sunulan sunuları küçümsüyorlardı. Herkes kurban getiriyor ve lazım bu kurbanın eti bütün kahinlerin arasında paylaşılsın. Onlar gene en güzel paylarını kendilerine ayırdılar. Hayır, direkt bana ver bu etleri, öbürlerine verme. Herkese zorbacılık yapardılar, zorlardılar bunu yapmaya. Yani Rabbin işini kazanç için yapardılar. Bu senelerce gitti ve babası bir şey yapmadı. Artık çok yaşlandıktan sonra ölmek üzereyken, ayet 22'de öyle okuyoruz. Eli artık çok yaşlanmıştı. Oğullarının İsrail'e bütün yaptıklarını buluşma çadırının girişinde görevli kadınlarla düşüp kalktıklarını duymuştu. Yetmiyor bu para kazanç meselesi. Yani kadınları zorluyorlar seks yapmak için. Düşünebiliyor musun? Hem de Allah çadırının kutsal yerinin içinde olacak şey mi? Ve bunlar kim? Bunlar değil bir hangi, yani yabancı dersin ya da Allah'tan uzak kişi. Bunlar en büyük Allah adamlarının oğulları. Onlara Eli dedi ki, neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Bakın ne kadar gevşek. Neden böyle yapıyorsunuz? Yaptığınız kötülüklere herkesten duyuyorum. Yaptığınız şeyler iyi değil. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Ve biz görüyoruz Eli'nin yanında Rab Samuel adında bir çocuk verdi. Ve okuyoruz Samuel nasıl meydana geldi değil mi? Bir mucizeyle ve anası onu Rab'ın hizmetine sundu. Daha küçük yaşta bıraktı gitsin. Eli'nin yanında büyüsün. Ve Eli şimdi Samuel'i yetiştiriyor Rab'ın hizmetinde. Samuel büyük adam oluyor, 40 yaşına geliyor, ondan sonra kendisi evleniyor, çocuk sahibi oluyor. Ve ne oluyor? Samuel'in de çocukları yaramaz çıkıyorlar. Nasıl olacak diyeceksin. 1. Samuel 8 ayet 3, o hayatın sonunda gene aynı duruma geliyor. Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine haksız kazanca yönelip rüşvet alırdılar. Yargıda yan tutardılar. Onlar aynı zamanda yargıç, yani sedye, hakim. Herkes gidip kendi davasını onlara sunuyor, hop, yan taraftan rüşvet alır. Rüşvet vermeyen, haydi git eve, sana hak vermeyeceğim. Evet, ve şimdi sadece Eli değil, sadece Samuel değil. Şimdi eski antlaşmada en büyük Allah adamına birine bakıyoruz, Davut. Davut'un hayatını görüyoruz ve Davut ne kadar ruh doluydu. Onun ilahilerini bugüne kadar okuyoruz. 3000 senelik ilahileri okuyoruz. Daha bugüne kadar bize büyük bir Allah adamı karşımıza çıkıyor. Ama onun hayatında görüyoruz, onun hanesini görüyoruz, perişanlık. Yani onun evlatları hepsi yaramaz. Hepsi yaramaz çıktı. Amnon adında bir oğlu kendi kız kardeşini ziyan etti. Bu yetmiyor bu. Öbür oğlu Avşalom da bunun üzerine Amnon'u kendi kardeşini öldürüyor. Kardeş kardeşi öldürüyor. Sonra bu Avşalom da kendi babasına karşı ayaklanma yapıyor. Babasını öldürmeye kalkıyor. Ve bunu da bırak. Davud'un en tanınmış, en büyük oğlu kim? Süleyman. Allah evini tapınağı yapan kişi ne oluyor? Odur putperestliği İsrail'e sokan kişi. Büyücülüğü İsrail'e sokan kişi Davud'un oğlu oldu. Düşünebiliyor muyuz böyle bir şey? Nasıl oluyor? En büyük Allah adamları diyeceksin ki olamaz. Olamaz onların evlatları bu kadar yaramaz çıksın. Hani azıcık günahlı değil, aşırı. Ve bugünlere kadar bu öyle. Sanki özellikle kilisede hizmet yapanlar bile emin olamaz ki kendi evlatları Rab'in yolunda yürüsünler. Bütün dünyada tanınmış bir pastor var, Francis Schaeffer adında. Şveçarya'da, İsviçre'de tam Alp Dağları'nın ortasında böyle bir merkez, bir center kurdu. Ve bütün dünyadan kişiler, profesörler oraya gitti ve hani ondan ders aldılar. Diyebiliriz ki adamın hizmeti bütün dünyayı etkiledi. Tamam mı? Ve onun oğlu birkaç sene babasının ölümünden sonra o merkeze devam ettirdi. O da yani onlar çok yüksek bir niveau, çok yüksek bir seviyede. Yani üniversite seviyesinde bütün profesörleri etkiliyorlar. Ama adam geçen sene bir interview verdi bir gazeteciye. Dedi ki, ben senelerce babamın işine devam etmeye çalıştım ama hepsi ikiyüzlülük idi. Tamam mı? Ben hiçbir zaman yürekten Allah'a iman etmedim. Ve herkes şok oldu. Nasıl olabilir? Bu Francis Schaeffer o kadar büyük bir adam. Ya da belki daha eskiler Billy Graham adında bir adı duymuşsunuz. Billy Graham birkaç sene önce dünyada gerçekten en büyük evangelizatör idi. Yani müjdeciydi. Ve diyebiliriz ki bütün kilise tarihini etkileyen bir adam. Yani yüzlerce milyon, bu konuda yüzlerce milyon kişi onun ağzından müjdeyi işittiler. Adamın iki oğlu var. Franklin adında bir oğlu, babasının işini devam ediyor. Ama öbür oğlu, tamamen Nelson adında biri, ateist oldu. Nasıl olabilir? Nasıl dünyanın en büyük müjdecisinin oğlu ateist oluyor diyeceksin. Başka büyük bir misyon grubu var. Onlar da belki 120 devlete misyoner gönderiyorlar. Bütün dünyada çok çalışıyorlar. Ve onun önderinin kendi oğlu homoseksüel oldu. Yetmiyor bu, yayıyor bunu. Ve babasına karşı övünüyor, agitasyon yapıyor homoseksüellik için. Ve insanın kafasına vuruyor. Bu nasıl olabilir. Ve şimdi burada ikinci konu olarak bu da devam etmek istiyoruz. Şimdi daha doğrusu bu da şimdi eski imanlılara, birinci kuşak imanlılara biraz konuşmak istiyorum. Kafamızı çalıştıralım. Anne babalar evlatlarına ne ders vermeli? Bu konuda ne yapmalıyız ki bu böyle olmasın? Yani bu da imanlılara ne görev düşüyor? İkinci kuşağı kazanabilsinler diye. Ve bu da yanlış anlamayın. Ben bu da kendimi örnek olarak göstermek istemiyorum. Bu şeyler ne kadar zor olduğunu kendi hayatımda gördüm. Ben aslında yani ailemin çok kötü örnek oldum birçok temada. Onun için konuşacak şeylerim yani yanlış anlaşılmasın. Yani azalamak ya da yargı biçiminde anlaşılmasın. Ama gene de bu engel olmasın, Allah'ın hakikatini konuşalım. Allah'ın sırasını gene lazım konuşulsun. Evlatlarımıza ne gibi dersler verelim? Evlatlarımıza nasıl davranalım? Zaten eski antlaşmada çok yerde Musa kendi kanununda bile buyuruyor ki bugün sana verdiğim kanunları saklama. Sen de kalmasın. Bunları evlatlarına anlat. Her Yahudi hanede kapının girişinde sağ tarafta böyle küçük bir kutu var. Bu kutunun üzerinde bazı ayetler yazıyor. Bir kutunun içinde gene ayetler var. Böyle derinin üzerine yazılmış. Tamam mı? Ve eve girerken ve evden çıkarken onlara dokunacağım diyor. Girerken çıkarken tamam mı? Her Yahudi hatırlıyor ki Musa'nın kanunu budur. Ve anası, babası, evlatlar bunu sonuca bu nedir? O zaman lazım da anlatsın. Gece gündüz diyor Musa'nın kanununu kendi evlatlarına aktar. Anlat, konuş, açıkla, susma. Rab böyle böyle yaptı, Rab böyle istiyor. Rab şunu şunu bekliyor bizden. Ve böylelikle bu aktarmayı görüyoruz. Bu olmazsa hiç bekleme. Sen imanlısın ama bu imanını evlatlarına günden güne aktarmadan, konuşmadan hiç bekleme onlar imana gelsin. Sen dua et sabaha kadar. Sen her türlü şey yap, bu yeterlidir. Eğer sen konuşmasan. Ve ne gibi fikir verelim? Dersiniz yani konu çok büyük. Ne anlatalım? Üç konu burada, yani bunun üzerine ağırlık vermek istiyoruz. En birinci, yani evlatlarımıza bir Allah korkusu yetiştirelim. Ve en büyük tema bu da başlıyor. Allah korkusu. Ne demek istiyorum? Allah'tan korkmak. Öyle bir anlayış olsun bizde ve bunu evlatlarımıza da aktaralım ki Allah seni görüyor. Nerede gidersen, ne de yaparsan Allah seni görüyor. Mezmur 34:11 şöyle yazıyor. Gelin ey çocuklar dinleyin beni. Size Rab korkusunu öğreteyim. Bir başka yerde birçok yerde yazıyor ki Rab korkusu anlayışın başlangıcıdır. Hikmetin başıdır. Bu olmadan yeryüzünde hayattan hiçbir şey anlamayacağım. Yasanın tekrarı 4. bölüm 9 ve 10 şöyle yazıyor. Ancak gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın. Horef'te, yani Musa'nın dağında, Tanrınız Rab'in önünde durduğunuz günü anımsayın. Rab bana şöyle dedi, sözlerimi dinlemesi için halkı topla. Öyle ki yaşamları boyunca benden korkmayı öğrensinler, çocuklarını da öğretsinler. Demek ki İsrail Horef dağında Rab'den karşılaştı. Ama bu yeterli değildi. Diyor ki bu karşılaşmayı, hani açan Rab'i gördünüz, Rab'le buluştunuz. Bunu anlat. Bunu hiçbir zaman unutma ve evlatlarına bir sonraki kuşaklara açıkla bunu. Andır. Demek birincisi bu. Evlatlarımızda bir Allah korkusu yetiştirelim. İkinci olarak evlatlarımızda kitap sevgisi yetiştirelim. Ne demek istiyorum kitap sevgisi? Tabii ki İncil'e karşı, kutsal kitaba karşı bir sevgi oluşturalım evlatlarımızda. 2. Timoteus 3:15'te Pavlus yazıyor Timoteos'a ve diyor ki ve küçüklüğünden beri kutsal yazıları biliyorsun. Onlar sana kurtuluş için lazım olan bilgiyi verebilir. Ne diyor? küçüklüğünden beri. Demek Pavlus onunla karşılaşmadan çok önce, yani Timoteus daha bir ufak kızan iken, anası ve sonra göreceğiz nenesi bile kutsal kitabı Timoteus'a okuturdu. Git oku, kendin oku, kendin gör, kendin anla, kendin bir sevgi kazan bu söze karşı. Kızanlarımız kutsal kitabı sevmeli. Uğraşalım onlar için öyle bir kitap olmasın ama canlı bir kitap olsun. Sanki bir Wikipedia gibi. Biliyor musunuz Wikipedia nedir? Herhangi bir şey, bir konu araştırırken, herhangi bir bilgi ararken internette veriyorsun. Ama nereye gidiyorsun? Ya Google ya işte Wikipedia bilmem ne. Bu artık Biblia olsun. Evladımız bir hangi bir soru sorduğu zaman en birinci oraya bakalım. Bakalım İncil bu konuda ne diyor? Bu kızı seviyorum, nasıl davranayım? Dur, bana sorma. Allah'a sor. Kitabı var. Tamam mı? Ama işte bu iş için ne düşünüyorsun? Dur, Allah'a sor. Kitaba bakalım. Demek ikinci bir şey, kitap sevgisi. Allah korkusu, kitap sevgisi. Ve üçüncü olarak bence krallık anlayışı. Krallık anlayışı. Ne demek istiyorum? Kısaca hiç ayet okumadan krallık anlayışı benim için bu ki lazım anlatmak ki biz imanlılar başka bir krallıkta yaşıyoruz. Biz yeryüzünde yürürsek de, yeryüzünde işler yapsak da bu demek değil ki bu krallığa, bu yeryüzündeki sıraya itaat ediyoruz. Hayır. Bizim için başka bir sıra var. Biz farklıyız. Rab bizi seçti kutsal olalım diye, ayrı olalım diye, farklı olalım diye. Ve küçükten beri bunu evlatlarının kafalarına sok. Sen belki mahallede yaşıyorsun ama mahallenin örneğine bakmayacaksın. Sen belki mahallede yaşıyorsun ama mahallenin sırasını tutmayacaksın. Ama evlenmek istiyorum. Tamam, evlenebilirsin ama nasıl? Değil mahallece. Çünkü sen farklısın. Krallık anlayışı budur. Sen mahallede yaşamıyorsun, sen gökte yaşıyorsun. Dündar'ın az önce okuduğu gibi, tamam mı? Biz gökte yaşıyoruz, yeniden doğduk ve artık orada yaşıyoruz gibi. Mezmur 78 şöyle okuyoruz. Ayet 3'ten başlayarak. Duyduğumuzu, bildiğimizi, atalarımızın bize anlattığını, torunlarından bunları gizlemeyeceğiz. Bak, ben ortadayım. Babamdan, dedemden, atalarımızdan ne duyduysam onların torunlarından yani benim evlatlarımdan saklamayacağım diyor. Anlatacağım. Torunlarından bunları gizlemeyeceğiz. Rabbin övgüye değer işlerini, gücünü, yaptığı harikaları gelecek kuşağa duyuracağız. Rab ne yaptıysa senin hayatında evlatların bilsin. Aktaracağız bunu. Rab Yakup soyuna koşullar bildirdi, İsrail'e yasa koydu. Bunları çocuklarına öğretsinler diye atalarımıza buyruk verdi. İkinci şey değil sadece Rab ne yaptı ama ne sıra koydu. Onun kanunlarını anlatacağız. Öyle ki gelecek kuşak, yeni doğacak çocuklar bilsinler. Onlar da kendi çocuklarına anlatsınlar. Tanrı'ya güven duysunlar. Tanrı'nın yaptıklarını unutmasınlar. Onun buyruklarını yerine getirsinler. Ataları gibi inatçı, başkaldırıcı, yüreğe kararsız, Tanrı'ya sadakatsiz bir kuşak olmasınlar. Bir lafça ne diyoruz? Biz tam olarak yapamadık ama evlatlarımız daha iyi olsun. Biz belki 10%'ini yaptık ama evlatlarımız 90%'ini yapsın. Ve zaten yani bu anlatmanın faydası burada budur. Şimdi analara, babalara konuştuk ve şimdi ikinci kuşak imanlara bakmak istiyoruz. Onların işi zor mu, kolay mı diye anlamak için iki tarafa bakacağız. İkinci kuşak imanların özel hakları var, bir de bazı zorlukları var. Ve ikisine bir göz atmak istiyoruz. Birinci olarak ikinci kuşak imanların özel hakları. Ve bu da Romalılar 9. bölüm ayet 4 ve 5 okumak istiyorum. Ve Pavlus aslında bu konu için konuşmuyor. Aslında Pavlus İsrail halkı için konuşuyor. Ve kişi sordu, hani madem biz Allah'ın önünde hepimiz biriz, Yahudi ve millet Grek ayrımı yoksa, o zaman Yahudi olmanın faydası nedir? Var mı herhangi bir fayda? Ve Pavlus bu konuda cevap veriyor. Evet, 8 tane fayda sayıyor. Bu özellikleri var. Ve ben burada bir benzerlik yapmak istiyorum. Tabii ki şu anda Yahudiler için konuşmuyoruz ama ikinci kuşak imanlılar için de bence bunlar geçerlidir. Birincisi diyor ki onlar İsraillidirler. Onda ne var? İsrailli ise başkası İspanyoldur, başkası Eskimo'dur. Ne demek İsraillidirler? Bu bir hak mı? Bu bir özellik mi? Bunu anlamak için anlayalım. İsrail adının aslında bir anlamı var. İsrail adı yani Allah tarafından verilen bir addı. İshak'ın oğullarından biri Yakup'tur. Ve Yakup'un adı aslında neydi? Aldatıcı. Üçkağıtçı. Sahtekar. Önce agasını aldattırdı. Sonra babasını aldattırdı. İlk oğlan hakkını kazanmak için. Ama hayatında bir değişiklik oldu. Gün geldi, Allah'la karşılaştı. Boğuştu. Güreştiler, hatırlıyorsunuz bu melekle. Ondan sonra Allah dedi ki, bu gece sana başka ad vereceğim. Artık Yakup olmayacaksın, İsrail olacaksın. Ve bu artık özel bir ad. İsrail'in anlamı, Allah'la boğuşan, onunla uğraşan kişi. Demek bir kişiye sorun, bu kimdir? O İsrail, Allah'la anlaşıyor. Ve şimdi anlıyoruz, Pavlos ne demek istiyor. Onun özelliği, Allah'la anlaşan bir kişi. Çoğu defa bir cinsin, bir aşiretin adı onun işinden geliyor. Şu anda neredeyiz? Sepetçi mahallesinde. Demek bir vakit bu da sepetçiler yaşardı. Demek istiyor söylesin yani bu adamın özelliği ne? Bu sepet yapıyor. Kalaycılar diyoruz. Onların özelliği ne? Kalay işleyen, değil mi? Tencere kazanla uğraşan bir halk. Değil mi? Ama İsrail'in işi nedir? Ne sepet, ne kalay, ne çiftçilik. İsrail Allah'la uğraşıyor. Onların işi bu. Allah'la uğraşan bir halk. Aynı onun gibi imanlının evlatları ne iş yapsınlar? Onların en önemli tarafı dil evlerini daha güzel yapsınlar. Dil kariyeri yapsınlar, hayatta bir yeri varsınlar yani ilerleme. Dil bu yeryüzünde bir hangi başarı arasınlar ama İsraillidirler. Allah'la uğraşan insanlar olarak. Demek imanlının evlatları İsrailli. Onların özü Allah'la uğraşmak. Onlar tam anlamıyla Allah adamları. Ben istiyorum benim evlatlarım öyle tanısınlar ya sen. Sordukları zaman. Kişi sordu mu senin evladın nedir? Ne diyeceksin? Yani ne bileyim muallim midir? Yoksa profesör müdür? Doktor mudur? Yoksa ne diyeceksin? Yoksa diyeceksin hayır. Benim oğlum İsrailli. Allah'la uğraşıyor. Onun işi bu. En birinci, en büyük misyoner İngiltere'den 18. vekte William Carey. Çok fakir iken bir pabuççu. Yani açlık çeken bir kişi. Kendi kendini eğitti. Yani daha dükkanında 8 tane dil öğrendi. Ondan sonra herkesin yani isteğine karşı Hindistan'a gitti. Ve orada en birinci misyoner oldu bu William Carey. Hindistan'a gittikten sonra 15 tane dil daha öğrendi. O kadar büyük bir adam oldu. Bütün tarihi değiştiren bir adam. Onun 4 oğlu vardı. Ve onun oğlun biri Thomas adında biri İngiliz hükümeti tarafından diplomat olarak seçildi. Çok büyük bir şey. İngiliz hükümeti dedi ki teklif ettiler bu Thomas işte diplomat olsun İngiliz hükümetini Hindistan'da temsil etsin. O da bu teklifi kabul etti ve diplomat oldu. Aslında çok büyük bir şeref değil mi? Sen onun babası olasan bununla övünmez misin? Çocuğum diplomat. Ama bu William Carey ne yazdı? Bir günlük defterinde yazmış ki bugün Thomas küçüldü. Rabbin misyoner iken hükümetin diplomatı oldu. İsrailli olmak bu demektir. Allah'la uğraşan. İkinci olarak Romalılar 9. bölümde diyor ki aslında onların hakkı var Allah'a evlat olsunlar. Allah'a evlat olsunlar. İsrail halkı bir bütün olarak Allah evladıydı. Tamam mı? Bir individual mı? Bir halk olarak Allah evladıydı. Ve Pavlos diyor ki o çok büyük bir hak. Öyle bir atasöz var. Allah'ın evlatları var ama torunları yok. Bunu iyice anla. Allah'ın evlatları var ama torunları yok. Büyük bir hakikat. Bu doğrudur. Bu çok doğru. Ama bu da ne diyor? Evlat olma hakkı var. İsraillerin evlat olma hakkı vardı. Bu Allah'la çok özel bir ilişki demektir. Sadece İsrail halkının yani hakkı vardı Allah'a evlat olsunlar. Eğer çocuk iken görürsen Benim anamın babanın Allah'la özel bir ilişkisi var. O zaman senin yolun kolaylaştırılıyor. Sen düşün, burada bir imanlı ailenin çocuğu var. Ve görüyor ki nasıl anası babası gerçekten Allah'a evlat olarak yaşıyorlar. Bir çocuk bunu görsün küçüklüğünden beri, onun yolu kolaylaştırılıyor. Öbür taraftan düşün, bir kişi bütün dünyada Allah'tan uzak. Onun Rabbi gelmesi, onun evladı olması zorlaştırılıyor. Evet, o zaman o çocuk da bu ilişkiyi arayacak ve kendi kendine diyecek ki ben de Allah evladı olmak istiyorum. 2. Timoteus 1:5'te gene Paulus yazıyor ki sendeki ikiyüzlü olmayan imanı hatırlıyorum. Bu iman en başta senin ninen Lois ve anan Evniki'de bulunurdu ve eminim sende de bulunuyor. 3. kuşak görüyor musunuz? Nenesi Lois imanlıydı. Anası Evniki ve en sonunda kendisi Timoteus'ta. Onlar bir Allah evladı gibi yaşadılar ve Timoteus içinde de bu istek doğdu. 3. olarak Paulus diyor ki İsrail hakkında şanlılık onlarındır. Şanlılık onlarındır. Ne demek istiyor? Bu şanlılık sözü Allah'ın görünen şanlılık bulutunda belli oldu. Biz sadece Mısır'dan çıkarken olan önüne bir bulut biçimde geldi ama Musa Allah evi yaptıktan sonra ve sonra Süleyman Allah evi taştan yaptıktan sonra Allah'ın şanlılık bulutu orasını doldurdu ve aralarında gözüküyordu, aralarında belli oldu. Çıkış 40:38. Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün Rabbin bulutu, gecede ateş İsraillere yol gösterdi. Demek Allah bütün halkın arasındaydı. Ve aynısı bugün için de geçerli. Eğer ana baba öyle bir imanla yaşam sürüyorsa ki Allah'ın canlı olarak onlarla beraber oldukları anlaşılıyor, bu evlatlar için çok büyük bir plus. Kızanlar görürse ki Allah gerçekten senin hayatında yaşıyor. Onun şanlılığı sanki hayatında belli oluyor. Senin imanın ölü bir din değil. Ama günden güne Allah'la işleyen senin hayatında bir faktör varsa bu evlatların yolunu hazırlıyor. Rabbe gelsinler. 4. yerde yazıyor ki Allah onlarla İsrail'lerle antlaşmalar yaptı. Bu paranın öbür yüzü. Sadece sen Allah'a sadıkan kalmıyorsun, Allah da sana sadıkan kalıyor. Yaratılış 17 ayet 7'de şöyle okuyoruz. Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Rab aynı zamanda bizimle Mesih'te yeni bir antlaşma yaptı. Bu imanlının mirasıdır. Sanki bir geleceği var. Onu bir tağlada yani kendi atalarını alıp evlatlarına teslim etsin. Miras almışsın babandan ve sen onu teslim ediyorsun çocuklarına, torunlarına. Bu kalıcı bir bereket demektir. İmanlının evlatları onu hissedebilir. Senin hayatında onun üzerinde bir bereket var mı? Bu ruhsal bereket anlaşılacak. Ve kendileri imansız ailelerini karşılaştırırken o bereketi anlayabilirler. Bunlar hepsi imanlı bir ailenin evladı olmanın özel hakları. 5. yerde yazıyor ki Allah'ın kanunu onlara verildi. İsrail halkı için konuşuyor ama tabii ki imanlı aileler için de aynısı gerçek olarak kabul ediyoruz. İsrail halkı doğru ve yanlışı anlardı. Onu öğrenmek zor değildi. Putlara hizmet eden halklar hiçbir zaman anlamadılar onların tanrıları. Onlardan ne bekliyorlar? Bir gün böyle, bir gün başka. Hep farklı, oynak bir şey. Ama İsrail halkı bilirdi çünkü yazılı kitap vardı. Bugünlerde gençlerimiz çoğu doğru ve yanlış nedir bilmiyorlar. Öyle değil mi? Hele bugünkü gençlerin arasında doğru ve yanlış büyük bir soru işareti. Kimse bilmez. Hatta öyle bir şey okullarda bütün doğruluk anlayışları bile ortadan kalkıyor. Doğru ve yanlış diye bir şey yok. Kendini nasıl hissedersin öyle yaşa. Bugünkü öğretiş, bugünkü yani haber dünyadan işittikleri budur. Ama imanlının evladı büyürken sağını ve solunu biliyor. Biliyor yanlış ve doğru. Yapmak başka bir şey ama en azından biliyor. En büyük hak şudur ki imanlı hanede büyüyen bir kızan günahın zararından korunmuş oluyor. Ne demek istiyorum? Sanmayın ki günah sadece bir suçtur ve affedildi mi bir şey kalmıyor. Hayır. Her günah hayatında bir iz bırakıyor. Rab bunu affetse de İşlediğin günah senin hayatını azıcık birkaç santimetre daha da batırdı. Ve sen uğraşman lazım bunu örtmek için. Sen uğraşman lazım bu çukurdan çıkmak için. Ve sen düşün mahalleye şimdi. Kuşaktan kuşağa, kuşaktan kuşağa Allah bilgisi yok, İncil yok, doğru öğretiş yok. Ne kadar aşağılık var, ne kadar düşük bir durumdasın. O yüzden zaten mahallede her türlü yalan, her türlü pislik, her türlü kötülük normaldir. Normal olarak kabul ediliyor. Ama bir imanlının hanesi, yani oradan çıkıyor. Ve imanlı hanesinin evlatları, ikinci kuşak biraz daha yukarı gitmiş oluyor. Ve üçüncü kuşak daha da fazla. Ve o yüzden biz imana gelmekle evlatlarımıza Allah'ın kanunu biliyoruz diye bir zemin, bir toprak hazırlıyoruz sanki. Altıncı yerde yazıyor ki, onların hakkı var Allah'a hizmet etsinler. Sadece İsrail halkı. Kahin olmak çok özel ve büyük bir hak idi. Biz bunu bazen unutuyoruz. Bir araya gelip ilahi söylerken, dua ederken, Rabbin sofrasını paylaşırken, vaftiz ederken, bütün bu işleri yaparken, bunlar hepsi birer kutsal hizmettir. İsrail halkın yani bu hakkı vardı ve bizim de bu hakkımız vardı. Ve ne kadar ciddi isek bu konularda, evlatlarımız da onun değerini anlayacaklar. Bizim işimiz değil papazlar gibi ölü ritüelleri ayakta tutmak, gelenekleri devam ettirmek. Bizim işimiz diri Allah'a diri bir şekilde hizmet etmek. Ve kızanlarımız onu gördüler mi? O büyük bir önceliktir. Kızanlarımız bu bizdeki ciddiliği gördükleri zaman onların Rab'a gelmeleri çok daha kolaylaştırılıyor. Yedinci yerde okuyoruz. Allah İsrail halkına söz, yani vaatler verdiydi. Allah kendi halkına vaatler verdi. Allah halkının bir geleceği vardı. Vaat edilen bir toprak var idi. Ve oraya girmek isteyen iman etmekle gireceğiydi. Demek ki Rab sözler verdi ve İsrail halkı imanla yaşadıktan sonra bu vaatleri kazanırdı. Aynı biçimde Rab yeni antlaşmada bize vaatler veriyor. Mesela diyor ki, önce onun krallığını ve doğruluğunu arayın. Ne? Sonra size vereceğim ne lazımsa. Bu bir vaattir. Sen hayatında bu vaade göre, bu söze göre yaşadın mı? Eğer yaşadıysan evlatlar da bunu görecek. Ve sen onların Rab'be gelmelerini kolaylaştırıyorsun. Ve son olarak Pavlus diyor ki, İsrail hakkında dedeler onların, atalar onlarındır. İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf. Onlara atalar diyoruz, dedeler. Onlar nasıl bizim dedelerimiz? Neden nereye benim dedem olacak İbrahim, Yusuf, bilmem ne? Değil kanca, yani genetik yapısından. Ama onların örneklerini kopya ediyoruz. İmanda babalarımız oluyor. İbrahim değil bizim babamız çünkü yani benim soy ağacım ona kadar uzanıyor. O anlamda benim babam değil, benim atam değil. Dedemin dedesinin dedesinin dedesi İbrahim diye, hayır. Ama Rab onu çağırdığı gibi beni de çağırdı, seni de çağırdı. Ve ben de onun gibi yani imanla yola çıktım. Sen de imanla yola çıktıysan, senin evlatların bunu görecekler. Tamamen ve onlara işi kolaylaştırmış oluyorsun. Öyle yaşayanlar kendi evlatlarına örnek oluyorlar. İman babaları, iman anaları oluyorlar. Evet, şimdi baktık, bütün bunları görürüz. İkinci kuşak imanlı olmak çok daha kolaydır. Ve bunu hiçbir zaman küçümsemeyelim. Gerçekten sen gerçek bir imanlı gibi yaşarsan gelecekteki kuşağına sanki bir yolu hazırlıyorsun. Ama şimdi öbür paranın öbür tarafına bakmak istiyoruz. İkinci kuşak imanının zorlukları. Ve belki gençler siz şimdi daha fazla kulak verirsiniz. Acaba doğru mu konuşuyorum? Acaba kendinizi öyle mi hissediyorsunuz? Ben bunu düşündüm. Acaba siz kendiniz de öyle mi hissediyorsunuz? Yani imanda büyürken bunlarla karşılaştınız mı? İkinci kuşak imanının zorlukları. Ve gene görüyoruz nasıl birçok imanlı aileler de ikinci kuşak, hele üçüncü kuşak evlatlar aynı heyecanla Rab'be hizmet etmiyorlar. Bazıları gene hepten imandan ayrıldılar. Bu nereden geliyor? Bulgaristan'da vaizlerin çoğu, pastorların çoğu öyledir. Çocukları Rab'de devam etmiyorlar. Seyrek bulursun bir pastor, bir önder, onun evladı da yani Rab'de devam et. Birinci faktör, neden ikinci kuşak imanlı olmak daha zordur? Birinci olarak hayat çok değişti. Bugünkü Bulgaristan, ananın babanın zamanındaki Bulgaristan değildir. Değil mi? Son 20-30 sene içinde Bulgaristan öyle hızla değişiyor ki kişiler sanki kafaları dönmeye başlıyor bu değişiklikten. Bilmiyorlar sağa sola ne. Senin anan baban, gençlere konuşuyorum, anan baban belki deden bilmem ne. Onlar kapalı bir sistem içinde yaşardılar, komünizmin içinde. Bugünlerde serbestlik var, seçenek var. Yani birçok şeyleri seçebilirsin. Bunlar yoktu eskiden. Her şey tek standart idi. Sen bugün karar verebilirsin ama aynı zamanda karar vermek zorundasın. Ve bu karar vermek zorunluluğu insanı zorluyor. Kafasını bozuyor. Eskiden beşikten mezara kadar devlet seni güderdi. Her şey belliydi. Bir çizgide vardı ve bu çizgiden ayrılmak yoktu. Bugünkü gençlerimiz, onları güden kimse yok. Onlar kendi kendine kalmışlar. Yaşlılar onlara akıl veremezler çünkü dünya o kadar değişti ki sanki biz konuları bile anlamıyoruz. Eskiden Komünist Partisi yol gösteriyordu. Bugünlerde yolu gösteren kimse yok. Her bir genç bu da kendisi için uğraşmalı. Büyüklerimiz bunu anlasınlar. Gençlerimizin halinden anlasınlar. Gerçekten farklı bir durumdalar. Ve onun için biz boş boş imanlı laflar atmayalım çabuk onlara. Gerçekten onların halinden anlamaya bakalım. Eskiden hayat sıkıcıydı. Değil mi? Manol bana anlatırdı eskiden hayat neydi? Ne kadar basit idi? Ne kadar prost idi mahallede? Şimdi gençlerimizin dikkatini çeken o kadar şeyler var ki kenarı yok. Siz yaşlılar ayda bir kere kinoya, sinemaya giderdiniz. Bir takım Hindistan filmleri bakardınız ve çok heyecanlanırdınız değil mi? Büyük bir şey. Ve ilk televizyonlar mahalleye gelince o büyük olay. Hani kimin televizyonu vardı bilet kesip komşularına yani ev sineması yapardı öyle değil mi? Bugünkü kızlarımız daha 3-4 yaşında büyük büyük pahalı cep telefonları alıyorlar. Ve artık böyle programlar yani böyle planlar var. 50 tane kanala cep telefonunda bakabilirsin. Normaldir öyle biliyoruz. Eskiden Müslümanlık yoktu. Bugünkü gençlerimiz her gün Müslümanların baskısına dayanmak zorundalar. Siz onu görmediniz. Siz bilmiyorsunuz gençler ne baskı altında. Bugünlerde gençlerin dikkati her yere çekiliyor. Okumak alışkanlığı kayboldu. İnternette her türlü bilgiyi kolay buluyoruz ama kafamızda hiçbir bilgi kalmıyor. Kim bugünlerde bir ayet ezberledi? Kim bugün yani 10 sayfa, 20 sayfa okuyup da bunu gerçekten çalıştırabilir kafasında yok. Ve o yüzden anlayın ki hayat çok değişti. Onun için ikinci kuşak imanlı olmak hele Bulgaristan'da kolay değil. Zor oluyor. İkinci konu. Yani ikinci kuşak imanlılar için konuşuyoruz. Onların hayatında bir kesin dönüş noktası yok. Olmadı. Onların hayatında kesin bir dönüş noktası yok. Sana sorsam ne zaman imana geldin? Eskiler kesin bir tarih söyleyebilecek bana. Bana sorarsam bu kolay. Februar 3'ünde, Şubat 3'ünde 1979'da iman ettim. Bir gün sonra vaftiz oldum. Kolay. Bitti. Belli. Benim için kolay. Benim için bir öncesi, kesin bir öncesi, bir sonrası var. Karanlıkta yaşamak neymiş çok iyi hatırlıyorum. Önce sonrası belli. Ama ikinci kuşak imanlılar bu yok. Bu yok. Onlar hep imanda devam etmişler. Ve önce bir sonra duygusu yok. Benim kızımlarımda bu olmadı. Hastaneden çıkar çıkmaz, 5. günde, 6. günde daha bir haftalık bebekken onları alıp toplantıya götürüyorduk. 40'ın çıkmasını bile beklemezdik. Niye? Özel bir bereket gelsin değil mi? Hayır. Ama bir hayatımız budur. Niye değişiklik yapalım? Demek bizim kendi evlatlarımız daha doğuştan beri sanki toplantının içinde, kilisenin içinde büyüdüler. Onlar için bir önce bir sonra yok. Tamam mı? Bebek zamanından beri onlar ruhsal bir ortamda büyüdüler. Ve bolluk içinde büyüyen bir kişi bolluğun bereketini anlayamaz. Öyle değil mi? Evde çeşme açıp su içiyorsun değil mi? Su alıyorsun, problem değil. Afrika'da birçok yerde kadınlar günde 3-4 defa 3-4 kilometre yol tepiyorlar. Kafalarında büyük testilerle su getiriyorlar. Ve her damla çok kıymetlidir. Burada her köşede ekmek satılıyor. Alıştın. 50-60-70 satınca bir ekmek. Günde 10 tane alabilirsin. Ama seni gönderirsem Japonya'ya ya da Kore'ye her yerde pilav, pilav, pilav, sadece pilav. Ekmek var ama çok spesyal dükkanlarda, çok büyük spesyalitet olarak birkaç kilometre gideceğin bir ekmek bulabilmek için o zaman ekmeğin değerini anlayacaksın çünkü seyrek oluyor. Ve aynı biçimde ruhsal bolluk içinde büyüyen bir genç onun değerini, onun kıymetini bilmiyor. Çünkü zaten ruhsal bir ortamda büyüyor. Üçüncü bir nokta. Yani ikinci kuşak imanlılar kendini imanlı gibi göstermek baskısını hissediyorlar. Bir daha söyleyeyim. Kendini imanlı gibi göstermek baskısını hissediyorlar. Gençler öyle bir şey var mı? Öyle bir şey hissettiniz mi büyürken? Sanki ananı babanı kırmak istemiyorsun. Ve onun için toplantıya gidiyorsun, onun için katlanıyorsun, onun için küçükken her hareketi yapıyorsun. Anam babam yani bana mana bulmasın, bana karşı çıkmasın diye. Tamam mı? Ama büyüdükten sonra kendi insan oluyorsun ve bu maske takmak istemiyorsun artık. Tamam mı? Anam babam bana önemsiz, ben artık kendi hayatımı yaşayacağım. Yani büyürken hep bu baskı altında. Gençlerin Facebook'larına bakıyorum. Birçokların iki tane Facebook'u var. Bir tane imanlıca, bir tane dünyaca. Bir tane imanlıca o da ayetler paylaşıyorsun, dua ihtiyaçları bırakıyorsun, değil mi? Çok güzel bir yani anam babam mana bulmasın. Bir tane de dünyaca. O da Türkiye'den gelen sloganlar, bir takım arabesk duygularını paylaşıyorsun, son şarkıları dinliyorsun. Kızlar açık resimler yayıp kendine reklam yapıyorlar. Çocuklar gene o kızlarla bağlantı kurmaya çalışıyor. Niye? Ana babanı kırmak istemiyorsun. Bu baskı altında büyüyorsun. Sanki tek kişi olmaya cesaretin yok. Toplantıda nasıl durursan dışarıda da kendini öyle göster. Dördüncü konu, yani ikinci kuşak imanlı olarak büyüyenler gün gelecek ki aslında ruhsal bir cüce olduğunu fark ediyorsun. Ne demek istiyorum? Ruhsal bir cüce. Yani küçük, geri kalmış. Kafa bilgisi var. Ama yürekte soğukluk. İlahilerden, vaazlardan, kamplardan, lagerlerden çok şey öğrenmişim. Ama bunlar hepsi anılar. Bunlar hepsi fotoğraflar ve video kliplerde kalan hatıralar. Sen lazım günden güne uğraşasın. Öğrendiğin şeyler senin için diri hakikatler olsun. Eyüp 42. bölümde ayet 5'te hayatın sonunda değil mi? Rab Eyüp'le buluşuyor. Bir kocaman bir fırtınanın içinden sesle konuşuyor Eyüp'e. Ve Eyüp en sonunda şu anlayışa varıyor. Senin hakkında bildiklerim hepsi kulaktan duymaydı. Fakat şimdi gözlerimle gördüm seni. Demek adam belki 60 yaşına geldi. Yaşlı adam Eyüp ve bütün hayat diyor Rab'le beraber yürümüş. Ama diyor ki şimdiye kadar hepsi boş. Şimdiye kadar sadece kulaktan duymaydı. Başkalarının anlattığını tekrarlardım ama şimdi aslında seni anladım. Sanıyorum ikinci kuşak imanlı da öyle bir noktaya gelmeli. Küçükten beri kulaktan duyma çok şeyler var ama gün gelecek onları gerçekten Rab'le karşılayacaklar. Ve son olarak ikinci kuşak imanlı neden zordur? Çünkü Rab'be hizmet etmek sana sıkıcı ya da anlamsız geliyor. Öyle değil mi? Rab'be hizmet etmek sana sıkıcı ya da anlamsız geliyor. Belki yapıyorsun ama zorla, içinden çok gelmiyor. Zorla kendini toplantıya çekiyorsun. Zorla işte belki işler yapıyorsun Rab için ama içinden sanki gelmiyor. Hatta birçokları için, birçok gençler için günah çekici görünüyor. Günah çekici, imanla hayat, Rab'be hizmet etmek sıkıcı. Sanki Allah sevilmemizi istemiyor. Sanki Rab yani tek işi var senin keyfini bozmak. Hayır öyle değil. Rab'in buyrukları birer kelepçe gibi hissetme. Rab'in buyrukları sana hayat vermek içindir. Ama nereden bulacağız Rab'be hizmet etmek için güç? Ve bu sadece ikinci kuşak için geçerli değil. Belki sen de birinci kuşak iken aynısını hissediyorsun. Neden bende bir güç yok? Neden toplantılara o kadar zor geliyorum ayda bir kere ya da bir saat geç bilmem ne? Niye bu kadar heyecanlı hissetmiyorum? Niye bende bir güç yok yani Rab'be hizmet edeyim? 1. Timoteus 1.13 Pavlus şöyle diyor. Çünkü ben daha önce İsa'ya küfür ederdim. Ona karşı giderdim ve onu aşağılardım. Gene de bana merhamet gösterildi. Çünkü bunları cahillikten ve imansızlıktan yapmıştım. Ama Rabbimizin merhameti, Mesih İsa'da olan iman ve sevgi dolup taşıncaya kadar çoğaldı. Şu söz çok doğrudur. Herkes lazım onu kabul etsin. Mesih İsa yeryüzüne indi günahkarları kurtarmak için. Onların en kötüsü gene benim. Ama İsa Mesih istedi en çok ben de bütün sabrını göstersin ve onun için bana merhamet edildi. Maksat kim benden sonra sonsuz yaşam için ona iman etmişse onlara bir örnek olayım. Ve Paulus sonra diyor ki 1. Korintiler 15:10'da yazıyor ki ama ben neysem Allah'ın merhametiyle oldum ve onun bana gösterdiği merhameti boşa gitmedi. Hepsinden daha fazla işledim. Paulus burada övünüyor. Petrus'uymuş, Yuhanna'ymış, bilmem ne, Matay'ymış. Onlar bir şey değil. Ben hepsinden daha fazla çalıştım. Biraz kaçırıyor diyebilirsin. Ama ne istiyor söylesin? Tek söz, anahtar sözü burada merhamettir. Paulus önce ve sonra durumu çok iyi anladı. Merhamet nedir? Çok derin anladı. Çünkü en büyük günahkar ben de ve bu boş bir laf değil. O yaşadı onu. Ama Rab bana merhameti. Ve o yüzden bu kadar enerji var bende. O yüzden Rab'a hizmet etmek için en öndeyim. Luka 7'de görüyoruz. İsa'yı çağırdılar bir Ferisi'nin evine. Adam zengin, büyük, Allah adamı. Ve tam onlar yemek yerken bir kadın geldi. Hani günahlı bir kadın, yolsuz bir kadın. Herkes iğreniyor. İllallah. Üzerime gelmesin, murdar olmayayım, abdestim bozulmaz. Öyle bir düşünce var. Ondan sonra bu kadın İsa'ya geliyor, başlıyor ağlamaya. Biliyorsunuz ne oldu? Hemen mana buluyorlar İsa'ya. Sen peygamber değil misin? Sen anlamıyor musun bu kim olduğunu? Nasıl izin veriyorsun? Ondan sonra İsa şöyle cevap veriyor. İşte onun için sana diyorum ki onun günahları çoktur ama hepsi affedildi. Çünkü bak ne kadar çok sevgi gösterdi. Ve şimdi diyor bakın ama kimi gene az bağışlandı o az sevgi gösteriyor. Ve bu senin için ve ikinci kuşak imanlı için anahtar sözü budur. Kimi az bağışlandı o az sevgi gösteriyor. Sen az sevgi mi gösteriyorsun Rabbi? Senin hizmetin mi eksik? Bu nereden geliyor? Çünkü sana çok büyük şeyler affedilmedi. Rab sana merhamet sanki etmedi. Tamam mı? Ve o yüzden Rab diyor ki hani o yüzden çok eksiksin. Evet. Gerçekten kendi kendine sor. Ben ikinci kuşak imanlı mıyım? Benim için zor mudur, kolay mıdır Rab'a gelmek? Ben sana bir akıl vermek istiyorum burada. Gerçekten tek bir çağrı var. Uğraş. Kendiliğinden hiçbir şey olmuyor. Tabii ki analar, babalar bazen burada saydığımız sırayı tutmadılar. Kötü örnek oldular. İkiyüzlü olduk. Kişilere büyük büyük akıl verirken kendi evimizde belki yapmadık. Kişilere imanlı görünürken kızlarımız bizi başka taraftan görüyorlar. Evde hani bütün maskeler düşüyor. Kızlar seni olduğu gibi görüyor. Ve belki bizim burada suçumuz var. Ama özellikle sorumluluk şimdi gençlerdedir. Rab için uğraşın. Kendiliğinden hiçbir şeyi kazanmayacaksınız. Rab'in hizmetinde işlek olun. Ve onun peşine gidin, uğraşın. Gerçekten imanlı olasınız. Rab sizinle olsun.